SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı olarak kutlandı. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da büyük bir kutuplaşma var değil mi Türkiye'de?
Tabii ki. Cumhur İttifakı kendi başına kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile birlikte. Aslında meclisteki kutlamaya muhalefet partileri de dahil oldular ama işin özüne baktığınızda, tabloya baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan ortağı Bahçeli ile birlikte bu işi sahiplenmiş bir biçimdeydi. Muhalefet partilerinin liderleri sosyal medyadan yaptılar açıklamalarını, 15 Temmuz'la ilgili hatırlatmalarını. Ama 15 Temmuz tabii bu bir yıl dönümü. Bugün hayatını kaybedenler, gazi olanlar var. Türkiye açısından baktığınızda kritik görev almış insanlar. Bunların yanında konuşulanlar da var ama. Yani sadece gaziler ve şehitler konuşulmuyor 15 Temmuz şehitleri ve gazileri. Özellikle Muhalefet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılmış olan darbe araştırma komisyonunun raporuyla ilgili soruları yöneltiyor. Yani bu rapor niye yayınlanmadı? Meclis tarihinde belki de ilk defa bir komisyon uzunca bir süre çalıştı. Çok kritik tanıkları dinledi ama sonrasında raporu genel kurulda oylatmadı. Bununla ilgili spekülasyonlar var. Eğer böyle bir rapor genel kurulda oylatılırsa bugün KYK ile görevinden ayrılmış olan insanların hukuki hakları doğabilir. Ama 15 Temmuz'da özellikle muhalefet partileri İktidar Partisi'nin o hal atmosferiyle, o hal kafasıyla Türkiye'yi yönetmesinden duydukları şikayeti dile getirdiler. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o hal döneminde getirilen bir takım yasaların 2023'e kadar geçerli olması talebi vardı. Bu talebe ciddi eleştiri var. Özellikle İYİ Parti herkes direnişe geçmeli, böyle bir yasa olamaz diyerek ona tepki gösteriyor. Türkiye açısından baktığımızda 15 Temmuz'la ilgili kutuplaşmanın yine tamamıyla kendini gösterdiği, Cumhur İttifakı'nın kendi içinde muhalefet partilerinin kamuoyuna dönük olarak eleştiriler yaptığı bir süreci, bir günü yine yaşadı Türkiye. Bu siyasi, aslında Türkiye'nin siyasi durumunun da bir özeti, bir tablosu. Çünkü siyaset artık Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki İktidar Partisi'nin söylediği şeylerin hemen hemen tamamı muhalefet partileri tarafından ya da taraftarları vasıtasıyla reddediliyor. Bunlar küçümseniyor ama diğer taraftan baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler de yine aynı şekilde CHP taraftarlar, CHP'li seçmenler tarafından şiddetle reddediliyor ve bu meselenin dışına çıkılması talep ediliyor. O kutuplaşmanın sonucu ama 15 Temmuz gibi bütün Türkiye'yi ilgilendiren, herkesin bu meselede fikrinin olduğu bir konuda Yeni Kapı'dan, 15 Temmuz'dan sonra hemen Yeni Kapı'ya konuştuğum muhalefet partileri davet edilmişti. O günden Yeni Kapı'dan çok daha uzak bir tablo olduğunu söyleyebiliriz.
Yavuz Bey, bu darbe teşebbüsü sonrası KYK'lar ön plana çıktı. Olağanüstü hal uzuyor sürekli. En azından Türkiye Büyük Millet Meclisi bayağı bir saf dışı bırakıldı. Yani şimdi bu olağanüstü hal ve darbe teşebbüsü sonrası Cumhurbaşkanı'nın artan yetkileri artık Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir parçası olmuş durumda değil mi?
Aslında normal şartlarda Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir parçası olarak görünemez ama Türkiye'de olağan dönem pek talep edilmiyor şu anki yönetim tarafından. Yani bir olağan yönetim biçimi. Olağanüstü şartlarda özellikle 15 Temmuz sonrasında gelen bu sistemle beraber bir alışkanlık haline gelmiş görüntüsü söz konusu. Normal, demokratik bir yönetim biçimi olarak da muhalefet partileri tarafından görünmüyor. Buna itiraz ediliyor. Ancak İktidar Partisi biliyorsunuz seçimleri de olağanüstü hal şartlarında yapmıştı. Buna da itiraz edilmişti. Olağanüstü hal şartlarının şöyle bir takım getirileri var. Yani itiraz etmenin çok kolay olmadığı, protesto etmenin çok kolay olmadığı dönemler. Böyle bir dönemden yararlanmak gibi bir sürecin işletildiğini görüyoruz. 3 yıl bu şartlar eğer uzatılırsa seçimler de içine alınıyor ve biraz İktidar partilerinin ya da iktidar koalisyonunun, ittifak partilerinin kolaycılığa kaçması, muhalefet partilerinin siyaset alanını daraltması gibi de algılanıyor. düzenlemeler. Öyle algılanıyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonuçta Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var. Ve o çoğunlukla birlikte bu yasaları çok rahat bir şekilde geçiriyor. Türkiye'de seçime giden süreçte bunun yarattığı sıkıntı üzerine de değerlendirmeler yapılıyor. Ve muhalefet partilerinin ciddi eleştirileri var. Zaten son dönemde Türkiye'de bir şeye itiraz etmenin çok kolay olmadığını görüyoruz. Bu itiraz ettiğiniz zaman polisin yaklaşımı ortada. LGBT'nin protestoları sırasında bu ortaya çıkmıştı. Ama yani buna rağmen, muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen, iktidar partileri, koalisyon ortakları, ittifak ortakları 2023 seçimlerine de kritik, en son eşik yatanımladıkları 2023 seçimlerine de bu kolaylıkla gitmenin formüllerini arıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatasını çok kolay kabul eden bir kişi değil. Geçen gün yine Gülen cemaati konusunda aldatıldık, aldandık dedi. Ya bu nasıl yorumlanıyor acaba?
Vallahi bu konu o kadar açık ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fethullah Gülen'le ilgili söylediği sözler var. Onu odunmayan, onu öven sözleri var. Türkiye'ye dönüşün talep eden sözleri var. Amerika'ya gidiş sırasında Fethullah Gülen'le görüşecek misiniz diye sorulan bir soruya, yani gökten ne yağarsa yer karşı çıkar ki diye yanıtı var. Yani o öyle bir dönem ve bu dönemi artık yani toplum biliyor. Onun için onu unutturma şansı yok. Orayla ilgili aldatıldık demekten başka bir alternatif söz konusu değil Cumhurbaşkanı'nın. O nedenle bunu bir hatayı kabul olarak bakmamak lazım. Bu siyasi propagandanın bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarına baktığınızda biraz hani geneldeki o duruşundan farklı olarak değerlendirmemek lazım. O dönemde yaptığı yaklaşımı, daha doğrusu cemaate yaklaşımı, bir tezahürü bu. Toplumla daha samimi ilişki kurma talebinin bir sonucu diye bakmak lazım.
Cumhurbaşkanının bir başka geri aldığı karar da Boğaziçi Üniversitesi rektörünün Melih Bulu'nun değiştirilmesi, en azından görevden alınması. Bu da artık hatasını kabul etti anlamına gelebilir mi Yavuz Bey?
Vallahi yeni atama yapılıncaya kadar Melih Bulu atamasının bir hata olup olmadığının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edip edilmediğini, yani böyle bir soruya nasıl cevap verildiğini bilmeyeceğiz. Çünkü Melih Bulu görevinden alındı, doğru. 6 ayda bu meseleler biter demişti. 6 ayda kendisi gitti. Nasıl geldiyse öyle gitti. Bir gece yarısı gelmişti, bir gece yarısı kararnamesiyle gitti. Ama bu girişin nedeni ne? Cumhurbaşkanı niye Melih Bulu'dan vazgeçti? Bu soruların henüz yanıtını bilmiyoruz. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun getirdiği bir rektör yardımcısının vekaletiyle işler yürüyecek. O rektör yardımcısı üniversite tarafından pek takdir edilen bir insan değil. Bu görevden alma sonrasında üniversiteden yapılan açıklamalara baktığınızda bu bir zafer olarak görmüyoruz. Üniversite rektörünün atanma biçimine ilişkin demokratik bir süreç işletilirse eğer, bizi anladığınızı düşüneceğiz mesajı yönetime veriliyor. Melih Bulu görevden alındı, yerine bir atama yapılmadı. Bu da yönetimin aslında biraz orada ne oluyor diye bakmak istediği biçiminde algılanıyor. Bazı gözlemcilere göre Melih Bulu görevini yerine getiremedi, Boğaziçi'ni temizleyemedi, başarılı olamadı. Onun için görevden alındı, onun yerine çok daha sert bir isim gelecek diyenler de var. Yani biraz flu ama şurası bir gerçek. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu atandıktan sonra hem üniversite öğrencileri hem akademisyenler sonuna kadar bu meseleye karşı çıktılar. Melih Bulu bunları görmezden geldi önce. Sonrasında görmezden gelemedi, o toplanmaları engellemeye çalıştı. Öğrencileri dövdü, akademisyenleri üniversiteye almadı ama sonuç olmadı. Çok meşru, çok barışçıl bir protesto süreci yürütüldü Boğaziçi tarafından ve bunlar aslında toplumda da bir sempati kazandı. Melih Bulu antipati kazandı. Akademisyenler ve öğrenciler yaptıkları barışçıl protestolar nedeniyle sempati kazandılar. Belki de bu tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Melih Bulu'dan vazgeçmeye itti. Şimdi orada önümüzdeki dönemde rektör atanacak isim üniversiteden seçilen bir isim mi olacak? Ya da çok oy alan bir isim mi olacak? Yoksa dışarıdan bir isim mi olacak? Nasıl bir yöntem seçilecek? İlk gerilime ihtiyaç olup Boğaziçi Üniversitesi'nden mi o gerilim yürütülecek? Bunların hepsini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani bugünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben Boğaziçi'nde yanlış yaptım dediğini düşünmek asıl yanlış o olur.
Melih Bulu'nun haberi yoktu. Resmi gazeteden basın daha önce haberdar oldu. Artık böyle mi işliyor Türkiye'de? Yani devlet memurları biraz resmi gazeteyi mi takip etmeleri gerekiyor bir sonraki görevlerinin ne olduğunu öğrenmek için?
Öyle bir şekilde göreve geldi ki Melih Bulu, her şeyi kabul eden bir akademisyen görüntüsü vardı. Sonuç itibariyle böyle göreve geldiğinizde öyle de görevden gidiyorsunuz. Ve işte bir resmi gazetede isminiz yayınlandığında öğreniyorsunuz. Üstelik sosyal medyada Melih Bulu görevden alındı haberlerini görünce bundan Melih Bulu'nun haberi var mı diye soruyorsunuz. Sonra da rezil oluyorsunuz. O paylaşımınızı kaldırıyorsunuz. Uzunca bir süre Boğaziçi Üniversitesi rektörü paylaşımınızı diyonuzda tutuyorsunuz. Sonra bununla ilgili eleştiriler gelince onu da kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Hem gelişi hem gidişi itibariyle son derece onur zedeleyici bir tablo var ortada. Ama gelişte bunu kabul ettiğinizde gidişte de buna razı olmaktan başka çareniz yok. Son dönemde maalesef Türkiye'de böyle bir tablo var. Gelenler geldiklerini resmi gazeteden ama genelde onlar biraz daha müjde gibi düşünerek eş tepeden gelen telefonlarla öğreniyorlar. Ama gidenler resmi gazeteden gittiklerini öğreniyorlar. Evet, yeni dönemin sanki mottosu bu gibi görünüyor.
Yavuz Bey, son olarak burada Avustralya'da Sydney ve Melbourne'da milyonlar kilit altında. Delta varyantı vurdu. Yayılması son derece kolay bir COVID-19 varyantı. Türkiye'deki durum nedir en son?
Delta varyantının en fazla görüldüğü ülkelerden birisi Rusya. Türkiye'nin en fazla turist kabul ettiği ülke de Rusya. Onun için yani Delta varyantının Türkiye'de görünmemesi haber olur. Görünmesinden ziyade. Şu anda Delta varyantı gitti, daha etkin bir hale geliyor. Bunu Sağlık Bakanı resmi olarak da açıkladı. Aşılardan medet umuluyor Türkiye'de. Aşılama yine süratle gidiyor. Teminlere bir sorun yok. Özellikle BioNTech temininde. Bunun yaratacağı bir olumlu tablo umut ediliyor. Ama bu arada vaka sayıları da artıyor. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de aşı karşıtları var. Aşı olmak istemiyorlar. Onlar hastalığa yakınıyorlar. Onların yarattığı bir tehlike oluşuyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu yaz sezonu kaçırılmayacak. Geçen sezon olduğu gibi. Ama kışa girerken sayılarda kaygı verici bir artışın olması kimse açısından sürpriz olmayacak. Çünkü uzmanların tamamı benzerlerini söylüyorlar. Önümüzdeki dönemde tabii herkesin merak ettiği okullar açılabilecek mi? Yani birçok genç bu pandemi sürecinde okullardan uzak kaldı. Çocuklar uzak kaldılar. Bunun yarattığı büyük sıkıntı var. Bu sıkıntı aşılabilecek mi? Sorusunun yanıtı aranıyor. Üniversite öğrencileri zaten aşı olacaklar. Üniversitelerde yüzde eğitimin başlayacağı hemen hemen kesin gibi. Onun dışındaki yaşam alanlarında nasıl bir formül olacak da İnsanlar hayatlarına devam edebilecekler, onu göreceğiz. Avustralya'da belki 3-5-10 vaka üzerine önlemler alınıyor ama Türkiye'deki vaka sayısı 7500. Ciddi bir rakam. Ve uzmanlar da Eylül açısından tereddütlerini dile getirmeye devam ediyorlar.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.